Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, 32. sözdeyiz. 3. mevkif, 2. mepas. Hatırlayacaksınız, Allah namına, Allah hesabına, manayı harfiyle nasıl sevebileceğimizi Bediüzzaman Hazretleri bize talim ettiriyordu, sevdiğimiz şeyleri. En son anne baba hukuku konusuna girmiş. Anne babamızı Allah hesabına nasıl severiz? Bunu derinlemesine mütalaa etmeye çalışmıştık. Bugünkü, bu haftaki konumuz evlat sevgisi, evlat sevgisinin Allah hesabına, Allah namına oluşu nasıl temin edilecek meselesi. Üstadım şöyle ifade ediyor meseleyi. Diyor ki, evlatlarını peder ve valideler Allah'ın Rahim ve Kerim esmalarına istinad ederek sevecekler. Yani Rahmanül Kerim'in hediyeleri olduğunu düşünecekler. Evlatlar hediye-i ilahiye, rahmet hediyeleri olarak kabul edilip sevilecek ve kemal-i şefkat ve merhametle sevilecekler. Evlat iklimi, evladın terbiye iklimi merhamet ve şefkat iklimi olduğu için doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın Rahim ve Kerim esma ilahiyelerine dayandırılarak evlatların sevilmesi gerekiyor ve asla unutulmaması gerekiyor ki o evlatlar bize Cenab-ı Hakk'ın rahmet hediyeleridir. Onları sevmek değil, sadece bir de muhafaza etmek sorumluluğumuz var. Yine Cenab-ı Hakk'a ait bir Cenab-ı Hakk'ın emaneti olarak onları sevmek ve himaye etmek, onun namına, Cenab-ı Hakk'ın namına onları sevmek ve himaye etmek sorumluluğumuz var. Eğer böyle sevebiliyorsak bu muhabbet Cenab-ı Hakk'ın hesabına geçiyor. Ama Üstad bize bu bahsin içerisinde hep bunu test etmenin, yani muhabbetimizi, şefkatimizi test etmenin yöntemlerini de söylüyordu. Çocuklarımıza duyduğumuz şefkatin gerçekten Allah namına olup olmadığını test etmenin bir ölçüsü var. O da onların vefatlarında sabır ve şükür halinde olabilmek, meyusane feryat etmemek, yani Allah'ın rahmetinden ümit kesercesine feryat etmemek, Cenab-ı Hakk'ın hükmüne rızalıkla mukabele etmek, şöyle diye düşünmek: Halikim'in benim nezaretime verdiği sevimli bir mahluk idi, bu onun mahluku idi, onun memluki idi, yani onun mülkündeydi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hikmeti öyle iktiza etti, benden aldı, daha iyi bir yere götürdü. Benim o memlükte bir zahiri hissem varsa, hakiki bin hisse onun halikine aittir. El hükmü lillah deyip teslim olmaktır. Hem dost ve ahbab ise, dost ve ahbaplarımız da bu konuda bize destek olmalarıdır. Bize sabır ve sükun tavsiye etmeleridir. Burada tam bu noktada, hani Cenab-ı Hakk'ın evlatlarımızı aldığında, evlatlarımız vefat ettiğinde nasıl bir sabır ve tevekkül göstereceğiz? Meyusane nasıl feryat etmeyeceğiz? Nasıl şükürle mukabele edeceğiz? Bunu Bediüzzaman Hazretleri 17. mektupta tavsil ediyor. Çok meşhur bir risaledir, hepiniz bilirsiniz. Çocuk taziyenamesi. Bu taziyenameyi ben çok önemsiyorum. Çünkü zannediyorum şu dünya hayatında İnsanın başına gelecek en büyük musibetlerden bir tanesidir evlat ölümü. Özellikle buluğ çağına girmeden önce vefat eden çocuklar, bunlar çok kalbi ağlatan, insanın yüz gözü olsa yüz gözle onu ağlattıran elemler. Özellikle de o çocuklar birer mazlum olarak, zulme uğramış olarak, birer mağdur olarak vefat ediyorlarsa, bu sadece bizim değil, bütün vicdan, ehli vicdanın da kalbini ağlattıran bir mahiyete bürünüyor. Dolayısıyla bizim çocukların ölümü konusunda kalplerimizin teselliye ihtiyacı var. Sadece kendi çocuklarımızın ölümü değil, tüm çocukların, savaşlarda ölen çocukların, açlıktan ölen çocukların, Hicret yollarında ölen çocukların bizim kalbimizde açtığı yaraları tedavi edecek bir merheme ihtiyacımız var. Bediüzzaman Hazretleri 17. mektubu bir çocuk taziyenamesi olarak böyle bir merhem mahiyetinde yazıyor. Sadece aslında çocuklar için değil, mağdur mazlum olarak ölen insanların huzur-u ilahide nasıl muamele göreceklerine ilişkin bize fikir veren bir bahis bu. Bizim yolumuz aciz, fakir, şefkat, tefekkür yolu, biliyorsunuz Risale-i Nur yolu. Şefkatin ne kadar yara sarıcı, ne kadar insanı teselli edici bir mahiyeti olduğunu çocuk taziyenamesinde de biz mütalaa edebiliyoruz. Çocuk taziyenamesi, sevgili dostlarım, aslında Bediüzzaman Hazretleri'nin perspektifinin, yani eşya ve hadiselere, musibetlere nazarının nasıl bir rahmet nazarı olduğunu, nasıl bir şefkat nazarı olduğunu göstermesi açısından da çok önemli bir bahis. Bediüzzaman Hazretleri bu bahsi bir talebesinin kablal buluğ, yani buluğ çağına ermeden evvel vefat eden sabi bir çocuğunun onun açtığı, kalbinde açtığı yarayı teselli etmek için ona mektup olarak yazıyor bu risaleyi. Ve aslında bu risale bir ayet-i kerimenin de tefsiri mahiyetinde kaleme alınıyor. Bu mektup, bu hakikatli bir mektup, Hafız Halit Efendi'ye yazılıyor. Fakat bu Risale-i Nur'un bütün meselelerinde olduğu gibi bu bahiste de aslında bu mektubun muhatabı biziz. Yani birinci dereceden muhatapları evlatları ölmüş olan ebeveynler, ikinci dereceden muhatapları da etrafımızda bebek ölümlerine şahitlik ediyor olmanın, şu yeryüzündeki bütün lezzetleri acılaştıran, yeryüzünde olmayı yaşanmaz hale getiren ızdırapları karşısındaki bütün bir beşeriyet, yani ehli vicdan olan herkes bu risalenin muhatabı. Ve tefsir ettiği Bediüzzaman Hazretleri'nin ayeti kerime de İsra Suresi 44. ayeti kerime. Önce biliyorsunuz bu ayeti kerimeyi üstad çokça kullanır ve min şeyin ila yusebbihu bihamdi, yani her şeyi Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder, tazim eder. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim etmeyen hiçbir şey yoktur. Bu serlevha. Ondan sonra üstadım asıl meseleye, yani Bakara suresinin 155 ve 156. ayeti kerimelerine giriş yapıyor. Ayeti kerimelerde diyor ki Cenab-ı Hak, sen sabredenleri müjdele. Ayeti kerime biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in en çok tekrar edilen ayetlerindendir. Ve beşiril sabirin, sabredenleri müjdele. Bu sabredenleri müjdele ayeti kerimesi sabrin faziletini ifade etmesi noktasında çok önemlidir. Çünkü hayatı, şu dünya hayatını biz sabırla, sükunla tamamlamaya ve geçirmeye çalışıyoruz. Ama ayeti kerimenin devamında Cenab-ı Hak buyuruyor ki sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet geldiğinde biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz derler. Şimdi Cenab-ı Hak sabredenleri müjdele deyip bırakmıyor. Bir de kimdir o sabredenler? Ayet-i kerimede bunu tanımlıyor. Onlar o kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde. Şimdi ayet böyle başlıyorsa o zaman aslında biz sabrı başımıza gelen musibetle sınıyoruz. Musibet karşısındaki tavrımız bizim sabır. Sabır ilk sadmededir diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani musibet bize ilk tosladığında nasıl bir tavır sergiliyoruz, o noktada ortaya çıkıyor bizim ne kadar sabırlı olduğumuz ya da sabırlı olmadığımız. Sonra da diyor ki Cenab-ı Hak, onlar başlarına bir musibet geldiğinde şöyle derler. Biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz. Allah'a aitsek biz tasarrufatı Allah'a vermekle mükellefiz. Ona döneceksek biz, vakti geldiğinde Allah'a döneceksek, bizi Cenab-ı Hakk'a davet eden bela ve musibetler karşısında da tavrımız sabırla mukabele etmek olmalıdır. Şimdi sabırdan giriş yaptık. Bu bahis de, çocuk taziyenamesi de doğrudan doğruya musibetin en şiddetli bize tosladığı bir mesele olduğu için sabra en ziyade ihtiyacımız olan bir mesele. Üstadım diyor ki, kardeşim çocuğunun vefatı beni çok müteessir etti. Hepimizin, sevdiklerimizin çocuklarının vefatı ya da kim olursa olsun, yani yeryüzünde mesela zalimlerin öldüğünü duymak bize en fazla ibret verir. Susar ve seyrederiz bir zalimin öldüğünü duyduğumuzda. Ama bir çocuk mazlumiyet karinesiyle, masumiyet karinesiyle yeryüzünde var olduğu için bir çocuğun mücrim olabileceği, zalim olabileceği gibi bir ihtimal söz konusu olmadığı için bir çocuğun ölümü bütün kalpleri, hayattar olan, hala diri olan, bir et parçasına dönüşmemiş olan bütün kalpleri müteessir eder. Dolayısıyla üstadım mektubunda çocuğunun vefatı beni çok müteessir etti diyor ve el hükmü lillah tavsiyesinde bulunuyor. Yani hüküm Allah'a aittir demek. El hükmü lillah, yani kazaya rıza, kadere teslim İslamiyet'in bir şiarıdır. Başımıza ne gelirse gelsin, ölüm gelsin, musibet gelsin, bela gelsin, hastalık gelsin, ne gelirse gelsin, el hükmü lillah, hükmün Allah'a ait olduğunu bilmek ancak bizi kazaya rıza, kadere teslim noktasına çekebilir. Yoksa insan isyanlardan, şikayetlerden kendini kurtaramaz. Bir istikamet bulabilmek için kazaya rıza, kadere teslim, yani İslam'ın şiarında, sırat-ı müstakimde durabilmek gerekiyor. Bu da el hükmü lillah kaidesine istinad ediyor. Cenab-ı Hakk'ın sizlere sabrı, Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu da size zahireyi ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz diyor üstadım. Şimdi üstadım kendi taziyesini ifade ediyor. Sabr-ı Cemil biliyorsunuz Cenab-ı Hak'tan gelen musibetler karşısında, belalar karşısında güzel bir sabır gösterebilmek. Yani hükmün Allah'tan geldiğinin idraki içerisinde şikayetsiz bir ızdırap sergileyebilmek, üzülmemek değil, kederlenmemek değil Sabr-ı Cemil. Sabr-ı Cemil örneği çok önemlidir Kur'an-ı Kerim'de. Yakup Aleyhisselam'ın sabrıdır. Ben hüznümü sana şikayet ediyorum demişti ya Hüzünler Kulübesi'nde Hazreti Yakup. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ayrılığı, ondan koparılmış olması, daha sonra Bünyamin, Hazreti Bünyamin'in götürülüp de geri gelmemesi Mısır'dan, Yakup Aleyhisselam'ı diğer çocuklarının akıbeti konusunda da hüzünlere gark etmiş, gözleri kör olacak kadar ağlamış ve bir hüzünler kulübesine, külbe-i ahsan diyoruz ona, çekilmişti. Ve orada Allah'a kendi hüznünü şikayet ederken, ben hüznümü ve kederimi sana şikayet ediyorum demişti. Bu dua Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir dua. Şimdi hüznümü ve kederimi Allah'a şikayet ediyorum demek, işte tam bu bir sabr-ı cemil. Yani Allah'tan şikayet etmek değil, Allah'a şikayet etmek. Hüzünlenmemek, kederlenmemek değil. Hüzünlenmek, kederlenmek ama o hüznü bir kaderden şikayete, kazaya karşı bir isyana dönüştürmemek. O hüznü mecraına akıtabilmek, bir duaya dönüştürebilmek ve Allah'la kendi aramızdaki bir kurbiyete dönüştürebilmek. Ve Rabbim, ben hüzünlerimi ve kederlerimi sana şikayet ediyorum. Senin kazandan, senin kaderinden şikayet etmiyorum diyebilmek sabr-ı cemil. İşte biz de sevgili dostlarım aslında biliyorsunuz bütün vefatlar karşısında dileğimiz öncelikli olarak yaşayanlara sabrı cemildir. Sadece ölenin yakın akrabalarına değil, o ölümden etkilenen, müteessir olan herkese karşı dilenmesi gereken dilek, verilmesi gereken teselli sabrı cemildir. Üstadım size sabrı cemil versin dedikten sonra merhumu da size zahiri ahiret ve şefaatçi yapsın diye buyuruyor. Çünkü biliyorsunuz aslında bebek ölümleri bir anne ve babanın evladından bu kadar beklenmedik bir zaman dilimi içerisinde bu kadar koparılarak evladından ayrılmışlığı onun üzerinde ne kadar büyük bir musibetse bunun mükafatının da bu kadar büyük olduğunun vurgusunu yapıyor. Bediüzzaman Hazretleri ahirette anne ve babasına şefaatçi yapıyor Cenab-ı Hak o evladı. Böyle bir ihtimal, böyle bir rahmet tecellisi var. Hem de onu ahiret zairesi haline getiriyor. Adeta bir ahiret zenginliğiyle beraber, ahiret mülküyle beraber, ahiret kazancıyla beraber insanlar ahirete intikal ediyorlar. Size ve sizin gibi müttaki müminlere bu müjdeler teselli verir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu müjdeleri de kendisi beş noktada bizim için tafsil ediyor. İşte biz bu beş noktanın üzerinde duracağız. İlki Kur'an-ı Kerim'de bu sabır ayeti kerimesini çocuk ölümleriyle birleştiren başka bir ayeti kerime var. Vildanun muhalledun ayeti kerimesi. Ebediliğe erdirilmiş çocuklar. Vildanun muhalledun ayeti kerimesi. Yani sonsuza kadar cennette çocuk olarak kalacaklar. Ayeti kerimesi, bu ayeti kerimenin sırrı ve meali şudur ki diyor Bediüzzaman Hazretleri, müminlerin buluğa ermeden evvel vefat eden evlatları cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir surette daimi kalacaklardır. Bakın cennette buluğ çağına ermeden vefat eden çocuklar, ebedi olarak çocuk olarak kalıyorlar. Vildanun muhalledun ayeti kerimesi buna işaret ediyor. Cennete layık bir surette sevimli cennet çocukları olarak kalıyorlar. Cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında da onlar için ebedi bir sürura, sevince sebebiyet veriyorlar. Biliyorsunuz cennet tenasül yeri olmadığı için yani nesil orada devam etmeyeceği için buluğ çağına ermeden vefat eden çocuklar cennet çocukları olarak orada sürur sebebi anne ve babalara evlat sevgisini tattıracak, çocuk sevmek, evlat okşamak gibi çok latif bir zevki, çok latif bir zevk lezzeti ebeveynlerine tattıracak olan çocuklar oluyorlar. Ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunun da bir hatırası. Çünkü evlat sevmek dünyanın en büyük lezzetlerinden bir tanesi. İnsanı sonsuza açan, cennet lezzetlerinin ne olduğunu dünyadayken insana duyuran bir lezzet, evlat sevgisi. İşte bazıları cennet tenasül yeri olmadığı için bazı alimler böyle hükmetmişler. Evlat muhabbeti ve okşaması orada yoktur demişler. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu hükme katılmıyor. Bu hükmün yanlış bir hüküm olduğunu düşünüyor. Bu hakikat değil diyor. Hem dünyada 10 senelik kısa bir zamanda bu elemlerle karışık olan evlat sevgisine ve evlat okşamasına karşılık Cenab-ı Hak çok saf, çok elemsiz, milyonlar sene ebedi evlat sevgisini orada size kazandıracak diyor. Yani evladımız yaşasa biz o işte ergen olasıya kadar yani iradi sorumluluğunu elde edesiye kadar geçecek o çocuk sevmek, evlat sevmek, okşamak lezzetini elimizden kaçırmış oluyoruz. Cenab-ı Hak bizi bundan mahrum bırakıyor ama buna karşılık Cenab-ı Hak bize ebedi bir surette milyonlar sene saadetli çocuk okşamak, çocuk sevmek, onları bağrımıza basmak lezzetini kazandırıyor. Dolayısıyla da Vildan'ın Muhalledun ayeti kerimesini sabır ayeti kerimeleriyle birleştirdiğimizde biz Cenab-ı Hakk'ın rahmet hediyeleri olan o çocukların Cenab-ı Hak tarafından alınması, kendi yanına alınması karşısında bizim nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini öğreniyor, talim ediyor ve çocuk ölümleri karşısında sabrı cemil gösterebilecek bir manevi terbiyeden geçmiş oluyoruz. Önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, 17. mektupta çocuk taziyenamesindeyiz. Bediüzzaman Hazretleri'nin buluğ çağına ermeden evvel çocukları vefat etmiş anne ve babalarına teselli vereceği 5 noktayı beyan etmeye başlamıştık. İkinci noktada kalmıştık. Ben kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri burada bir örnek veriyor meseleyi daha iyi anlayabilmemiz için. Bir zaman diyor, bir zat bir zindanda bulunuyor. Tahmin ederseniz üstadın diline aşina olanlar, o zindanı dünya zindanı olarak düşünün. Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor, sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O biçare mahpus hem kendi elemini çekiyor, hem velidinin istirahatini temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir, der ki, şu çocuk gerçi senin evladındır fakat benim raiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım, güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam ağlar ve sızlar, benim medarı tesellim olan evladımı vermeyeceğim, der. Şimdi hikaye bu. Arkadaşları o adama nasihat edecekler. Fakat hikayenin temel çerçevesi anlaşıldı zannediyorum. Bir adam hapishanede kendi rahatını temin edemezken, kendisi orada mahpus ve sıkıntılıyken çocuğu da onun yanına gönderiliyor. Ama o çocuğunun rahatını temin edebilmekte zorlanıyor hapishanede. Onun için zahmet çekiyor ve onun elemleriyle de elem duyuyor. Sonra çok merhametkar bir hakim ona bir adamını gönderiyor. Diyor ki, ben evet bu onun evladı ama benim de raiyetim ve milletim, onu alacağım, güzel bir sarayda besleyeceğim, diyor. Şimdi burada bu hikayenin içerisindeki zat biziz. Şu dünya zindanında bulunuyoruz ve hepimiz için bu dünya zindanında kendi çocuğumuzun rahatını temin edebilmek, onu elemlerden koruyabilmek bizi zorluyor. Sıkıntılar çekiyoruz. Çocuk sevgisi yeryüzünün en büyük lezzetlerinden birisi olmakla beraber, o masum çocuğun başına gelebilecek olan her türlü sıkıntılar da yeryüzünün en büyük musibetleri arasında yer alıyor. Bu adama bir Cenab-ı Hak haber yolluyor. Bir hakim sıfatıyla haber gönderiyor. Diyor ki, evet çocuk onundur. Ben onu ona emanet verdim. Fakat şu dünya hayatından ben o çocuğu o zindanın içerisinden alacağım, yanıma alacağım. Çünkü onun evladı olmakla beraber benim de raiyetim o. Benim kulum, memlüküm o. Onu yanıma alacağım. Fakat onu çok güzel bir sarayda beslettireceğim. Vakti gelince seni de onun yanına alabilirim. Şimdi bu adam sızlansa, vermese, vermek istemese, ona arkadaşları tavsiye ediyorlar. Ehli hakikat olan insanlar bir takım nasihatlerde bulunuyorlar. Diyorlar ki, senin bu elemin, bu üzüntün, kederin manasızdır. Eğer sen o çocuğa acıyorsan, çocuk şu mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Şimdi bu noktada dünyanın tanımlanması, üstadın dilinde tanımlanması biçimi bana etkileyici geliyor. Mülevves, pis, Ufunetli, yani kokuşmuş, çürümüş, sıkıntılı bir zindan burası, dünya hayatı. Dünya ahirete nispeten biliyorsunuz bir zindan hükmündedir. Dünyanın belalarını, musibetlerini göz önünde bulundurun, nasıl bir yer olduğunu tahmin edersiniz. Savaşların, zulümlerin, baskıların, açlıktan çocuk ölümlerinin cereyan ettiği, mazlumların kendi mazlumiyeti içerisinde, mağduriyeti içerisinde kıvrandığı bir dünya hayatı burası. Ve Üstad burayı tanımlarken mülevves, ufunetli, sıkıntılı bir zindan, ahirete nispeten tam da böyle. Buraya bedel ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. İşte o saray cennet. Ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen kendi nefsin için müteessir oluyorsan, yani eğer evladından ayrılacağım, onu özleyeceğim diye müteessir oluyorsan, eğer kendi menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa geçici olarak bir menfaat sana verecek, doğru. Fakat menfaati kadar o çocuğun meşakkatleri olacak senin hayatında, sıkıntıları olacak, elemleri olacak. Belki en büyük elemi de bizim için hani imanlı mı oldu, imansız mı oldu, günahkar bir çocuk mu oldu, salih bir çocuk mu oldu, bunların arasında bocalarken en büyük sıkıntıları çekeceksin. Eğer ama oraya gitse tertemiz girecek, gidecek, bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebebiyet verecek o. O masum olduğu için padişahın merhametini, yani ezel ve ebed sultanı olan Rabbül Aleminin merhametini celbedecek. Sana da o evladı şefaatçi hükmüne geçirecek. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüştürmek için de seni bu zindandan çıkarıp kendi sarayına alacak. Sen mücrim dahi olsan, Cenab-ı Hak o evladının, masum olarak vefat eden o evladının şefaati hürmetine seni cennetine dahil edecek, seni onunla görüştürecek. Elbette görüştürmek için diyor üstadım, onu zindana göndermeyecek, belki seni zindandan çıkarıp sarayına celbedecek, çocukla görüştürecek. Şu şartla ki padişaha emniyetin ve itaatin varsa. İşte şart da tam bu. Yani bir evladın ölümü çok ağır bir hadise, fakat o hadise karşısında insan sabrı cemille mukabele ederse, Cenab-ı Hakk'a itimat ederse, ona emniyet ederse Cenab-ı Hakk'a, bunun karşılığı olarak Cenab-ı Hak şefaat nasip ediyor. Hem anneye şefaat nasip ediyor, hem de babaya nasip ediyor o şefaati. İşte şu temsil gibi aziz kardeşim, senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şimdi üstad bize, bakın üstadın telkinatı çok önemlidir. Bunlar aslında psikolojik telkinler. Yani bizim acılar içerisindeki kalbimizi, fırtınalar içerisindeki duygularımızı teskin edecek, yatıştıracak olan telkinler bunlar, psikolojik telkinler. Şöyle düşünmeli diyor Bediüzzaman Hazretleri, belki sevdiklerimizin de böyle düşünmesini sağlamaya yardımcı olmalı, onlara da böyle telkinlerde bulunulmalı. Telkin şu, bakın, şu velet masumdur, onun halikı dahi Rahim ve Kerim'dir. Şimdi iki tane çok önemli karine var burada. Bir tanesi ölen masum. Eğer yetişkin olarak ölse bir insan, ona kefil olamazsınız ki bu günahkar mıdır, değil midir, ne cürmü işlemiştir, affa mazhar olur mu olmaz mı? En fazla hüsnü niyetlerinizi ortaya koyarsınız. Ama buluğ çağından ölmüş, önce vefat etmiş olan bir çocuk için bu konuda hiçbir şüphe yok. O çocuk masum. Buna inanıyoruz. Karinelerden bir tanesi bu. İkincisi de Cenab-ı Hak Rahim, Kerim. O çocuğun yaratıcısı Rahim ve Kerim. Yani ikramı çok bol, merhameti çok geniş. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel, benim terbiyem, şefkatim noksan ama buna bedel gayet kamil olan inayet ve rahmetine aldı Cenab-ı Hak o çocuğu. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkardı, Cennetül Firdevs'ine gönderdi. O çocuğa ne mutlu. Şu dünyada kalsaydı kim bilir ne şekle girerdi. Kim bilir dünya onu nasıl kirletirdi. Kim bilir günahlar onu nasıl kendi rengine boyardı bilmiyoruz. Bu ihtimalin de ihtimaller arasında bir ihtimal olduğunu biliyoruz sadece. Onun için ben ona acımıyorum, bahtiyar biliyorum. Yani hiç dünyanın kirine, pasına bulaşmadan, dünyadan Halik'i tarafından, Rahman ve Rahim ve Kerim olan Halik'i tarafından alındığı için onu bahtiyar biliyorum. Kaldı ki kendi nefsime ait menfaati için kendime dahi acımıyorum. Elim ve müteessir olmuyorum. Elem duymuyorum, teessüre, hüzne düşmüyorum. Çünkü şu dünyada kalsaydı 10 senelik geçici elemlerle karışık bir evlat muhabbeti temin edecektim. Eğer salih olsaydı, dünya işinde muktedir olsaydı belki bana yardım edecekti. Yani ahiret hayatıma katkı sunma noktasında salih bir evlat olsaydı katkısı olacaktı. Ya da dünya hayatında muvaffak olsaydı benim dünya işlerime yardımcı olmuş olacaktı. Fakat vefatıyla ebedi cennette 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadet-i ebediyeye vesile bir şefaatçi hükmüne geçti. Dünyadayken çok kısa bir zaman dilimi içerisinde benim dünya saadetimi, dünya mutluluğumu temin edecekti. Fakat ölümüyle milyonlarca sene ahiret saadetini benim için sağladı. Elbette ve elbette şüpheli, çok peşin olarak verilen muaccel bir menfaati kaybeden, muhakkak ve müeccel bin menfaati kazanan elim teessürat göstermez, meyusane feryaz etmez. Hem şüpheli, peşin küçücük bir menfaati elinden alınan ama onun yerine şüphesiz, kat'i, hakikatli, muhakkak ve ama biraz tecil edilmiş, yani biraz geciktirilmiş bin menfaati kazanan bir adam teessürat göstermez, meyusane feryat etmez diyor üstadım. Bu telkinatı, 17. mektuptaki üstadım bu telkinatını, buna herkesin ihtiyacı olduğuna kaniyim ben. Kendi yaşadığım tecrübelerle de teyit ettiğim bir telkinattır. Bu kalbi çok ferahlandıran bir telkinat. İhtiyacı olan insanlara okumak, ihtiyacı olan insanlarla bu telkinatı paylaşmak lazım diye düşünüyorum. Üçüncü noktada üstadım diyor ki vefat eden çocuk bir Halik-i Rahim'in mahluku, memlükü, abdi, bütün heyetiyle onun masnuğu. Yani şöyle de bakmak lazım meseleye. Biz vefat eden çocuğu kendi çocuğumuz da Allah onu elimizden aldı nazarıyla bakıyoruz. Oysa tersinden bakmak lazım. O vefat eden çocuk Cenab-ı Hakk'ın, Halik-i Rahim'in hem mahluku hem memlükü. Onun mülkünde yaşıyor. Onun mülkü, onun mülküyle rızıklanıyor. Onun kulu ve bütün varlığıyla Cenab-ı Hakk'ın sanatı, masnuu ve ona ait olarak ebeveynlerinin bir arkadaşı. Yani bize verilmiş o çocuk ama Allah'a ait olarak bize verilmiş. Bize aitmiş gibi düşünmek mülk melekut ilişkisini, mülk memlük ilişkisini bozuyor. Yani bu çocuğun sahibi olarak kendimizi görüyorsak eğer, Cenab-ı Hakk'ın bize emanet olarak verdiği bir hediyeyi gasp ediyoruz demektir. Onu temellük ediyoruz demektir. Kendimiz için mülk ediniyoruz demektir. Öyleyse unutulmaması gereken çok önemli bir mesele bu. Çocuğumuz yaşarken bunu unutmamak zorundayız ki vefat ettiği zaman Cenab-ı Hak onu kendi yanına aldığı zaman buna karşı sabrı cemille mukabele edelim. O çocuk bize sadece emanet. O çocuğun sahibi Allah. Sadece geçici olarak bizim nezaretimize verilmiş. Muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi ona Cenab-ı Hak hizmetkar etmiş. O çocuğu yetiştirsinler diye, büyütsünler diye annesini babasını ona hizmetkar etmiş. Kalplerine koyduğu o şiddetli şefkat duygusu da onlar için bir rızık hükmüne geçmiş. Onlar için bir teşvik edici hükmüne geçmiş. Bir ücret hükmüne geçmiş. Yaptıkları hizmeti lezzetle yapsınlar diye o şefkat onlara verilmiş. Ebeveyninin o hizmetine mukabil Cenab-ı Hak onlara peşin bir ücret olarak lezzet ve şefkat vermiş. Şimdi diyor üstadım, binden 999 hisse sahibi olan o Halik-i Rahim, muktezai rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hatime verse, yani sen hizmet ediyorsun da artık sonlandırsa senin hizmetine, senin suri bir hissen var. Yani üstad binde 999 Allah'a ait diyor ama senin o binden birlik hissen de gerçek bir hisse değil aslında. Suri bir hisse, yani emanetçilik hissesi olarak sana verilmiş. Hakiki bin hisse de Cenab-ı Hakk'a ait. Ona karşı, yani hakiki bin hissenin sahibi olan Allah'a karşı sen şikayeti andıracak bir tarzda meyusane, yani yeis içerisinde bir tavır sergilesen, feryat etsen. Bakın, dilden şikayet dökülmese bile yeisin içerisine, yani ümitsizliğin, karamsarlığın içerisine girsen, feryadu figan etsen meyusane, bu diyor üstadım ehli imana yakışacak bir tavır olmaz. Belki ehli gaflet ve dalalete yakışır. Biz eğer ehli imansak, ehli dalalet ve ehli gaflet ile kendi aramızdaki farkı göstermek zorundayız. İmanın bize ne kattığını, ne eklediğini, bize hangi mertebeye taşıdığını göstermek zorundayız. Dolayısıyla da bu ehli imana yakışır bir tavır olmaz. Meyusane feryat etmek, bakın altını çiziyorum. Yeis içerisine, karamsarlık içerisine düşmek ve feryadu figan etmek. Ve sevgili dostlarım, dördüncü noktada üstadım diyor ki, başka bir yerden baktırıyor. Dikkat edin, her noktada üstad bize aynı meseleye, aynı elemli meseleye bir de şuradan bakın, bir de buradan bakın, bir de şuradan okuyun, bir de buradan rahset edin diye başka yerlerden baktırıyor. Dördüncü noktada diyor ki, eğer dünya ebedi olsaydı, sen de onun içerisinde ebedi kalsaydın, firak da, yani ayrılık da ebedi olsaydı, o zaman senin bu elemli teessürlerin, bu karamsarca meyusane teellümatının bir manası olurdu. Fakat bakın, burada üstadın dördüncü noktada bize hatırlattığı şey aslında tevehhüm-i ebediyet duygumuz. Yani biz elem çekiyoruz çünkü yeryüzünde ebedi kalacağımızı zannediyoruz. Çocuğumuz, bakın iki önemli nokta var. Giden, ölen Adem'e gitti zannediyoruz, yokluğa gitti. Biz de dünyada ebedi kalacağız zannediyoruz. Dolayısıyla da ikisi arasındaki boşluğa düşüp kayboluyoruz. Oysa biz dünyada çok kalmayacağız o gidenin arkasından. Uzunmuş gibi gözüküyor, insan ömrü çok kısa. Ne zaman öleceğimizi de bilmiyoruz ve giden de Adem'e gitmedi. Aradaki boşluk da bir firak boşluğu değil, ayrılık boşluğu değil, o ebedi bir firak değil, geçici bir firak. Hepimiz razı oluyoruz hayatın içerisinde, çocuğumuz Ankara'ya gittiği zaman, eğitimi için Amerika'ya gittiği zaman buna rızalık gösteriyoruz. Bakın, muvakkat firaklar, geçici ayrılıklara çocuğumuzun menfaati için rızalık gösterebiliyoruz biz. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın o çocuğu kendi yanına alması da aslında geçici bir firak. Bunun idraki içerisinde olamazsak biz yine dalalete düşmüş oluyoruz, yine gafletin içerisine düşmüş oluyoruz. Kendimizi yeryüzünde ebedi kalacakmış gibi bir tevehhüm-i ebediyetin, yani ebediyet vehminin içerisinde buluyoruz. Çocuğumuz Adem'e gitti zannediyoruz, aradaki firak boşluğunu da milyonlar sene zannediyoruz. Fakat madem dünya diyor üstadım bir misafirhanedir, vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de eninde sonunda oraya gideceksiniz. Eğer biz de oraya gideceğiz diyorsanız ve hem de bu vefat eden, vefat ona mahsus değil, yani sadece o çocuk ölmedi, umumi bir cadde, yani herkes ölüyor. Erken ölen de ölüyor, geç olan da ölüyor. Vefat umumi bir caddedir. Hem madem mufarakat, yani ayrılık dahi ebedi değildir, ileri de hem berzah hayatında hem de cennet hayatında buluşma şansı, buluşma imkanı var. Eğer sen salih bir müminsen hem berzah hayatında evladında buluşabiliyorsun hem de cennet hayatında buluşabiliyorsun. Dolayısıyla yine ne demeli? El hükmü lillah deyip hükmü ona vermeli. El hükmü lillah cümlesi biliyorsunuz kazaya rıza kadere teslimin cümlesidir, ilanıdır. El hükmü lillah demeli, o verdi, o aldı demeli, elhamdülillahi ala külli hal deyip sabır ile şükretmeli. Her halimiz küfrün dışındaki her halimize hamdü senalar olsun. Değil mi ki Allah verdi, o aldı. Değil mi ki Allah'tan geldi, Allah'a gitti. Değil mi ki benim Rabbim rahimdir ve kerimdir. Öyleyse ben bir emanetçi olarak emaneti sahibine teslim etmiş oldum deyip el hükmü lillah kaidesince sabırla mukabele etmeli. Önümüzdeki derste görüşmek üzere sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım, 17. mektubun 5. noktasında kalmıştık. Hatırlayacaksınız, konumuz çocuk taziyenamesiydi. Bediüzzaman Hazretleri'nin evlatları vefat etmiş anne ve babalarına çok tesirli, tiryak mahiyetindeki devalarını, merhemlerini konuşmuştuk 4 nokta halinde. 5. nokta meseleyi genel mahiyetiyle ele alıyor ve bize yine şefkate ilişkin, üstadımın yolu şefkat yolu olduğu için meseleyi bağladığı temel dayanak, bizim yolculuğumuzun temel esası olan şefkat oluyor. Üstadım meseleyi burada bağlayacak şefkat bahsinde ve diyor ki 5. noktada, rahmeti ilahiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden bir tanesi şefkattir ve şefkat bir iksiri nuranidir diyor. Bu cümleyi çok seviyorum. Şefkat bir iksiri nurani. Öyle bir iksir ki, öyle nurani bir iksir ki, rahmeti ilahiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden bir tanesi şefkat. Böyle olduğu için, yani bir iksir olduğu için şefkat aşktan daha keskindir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Keskinliğin manası da şu, çabuk Cenab-ı Hakk'a vasıl eder. Biliyorsunuz aşkı mecazi, aşkı dünyevi de çok müşkilatlar vardır. Aşkı hakikiye inkılap ettirebilmek için bunu 8. mektup bağlamında mütalaa etmiştik. Aşkı mecaziye, aşkı dünyeviye, aşkı hakikiye dönüştürebilmek için insanın çok yollardan geçmesi, çok engelleri aşması, çok tıkanıklıkları aşabilmesi gerekiyor. Oysa şefkat o kadar keskin ki doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a insanı vasıl ediyor. Vusule vesile oluyor şefkat. Ve Cenab-ı Hakk'ı bulmanın bir çok keskin bir sebebi haline geliyor. Öyle de şefkat fakat müşkilatsız, daha kısa, daha safi bir tarzda Cenab-ı Hakk'a insanı rapt eder diyor. Aşkı mecaziye kıyas ederek Bediüzzaman Hazretleri. Gerek peder, gerek valide, veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığı vakit eğer bahtiyar ise, hakiki ehli iman ise dünyadan yüzlerini çevirirler. Şimdi tam meselenin kilit noktası bu. Şefkat bu kadar keskin ve Allah'a ulaştıran bir iksir ya. İnsanın kalbine bu şefkati evladı vermek suretiyle Cenab-ı Hak yerleştiriyor. Bu duyguyu, bu keskin duyguyu yerleştiriyor. Ve bu şefkat duygusu sayesinde anne ve babalar evlatlarını bir dünya gibi seviyorlar. Hani benim dünyam o diyor ya insanlar. Bir dünya gibi seviyorlar. Bütün dünyayı sever gibi kendi evlatlarını seviyorlar. Cenab-ı Hak da emanetini onlardan alırsa, alınca insanlar dünyaya küsüyorlar. Yüzlerini ahiret hayatına çeviriyorlar. Eğer bahtiyarlarsa böyle yapıyorlar. Yani eğer dünyaya değil de Allah'a küsüyorlarsa bu onları rahmetten koparıyor ve uzaklaştırıyor. Ama eğer Allah'a değil dünyaya küsüyorlarsa bu onların yüzlerini ahiret hayatına çeviriyor. Öyle olunca da münimi hakikiyi buluyorlar. Çok görmüşsünüzdür siz de hayatınızda. Evlatlarını kaybeden nice anne ve babalar hayatlarını dünyevilikten uhreviliğe çevirmişlerdir. Yüzlerini Allah'ı bulmuşlardır. O vakitten sonra ibadet etmeye başlamışlar, namaz kılmaya başlamışlar. O vakitten sonra hacca gitmişlerdir. Yani o acı dünyanın yüzünü, dünyanın çirkin yüzünü onlara gösterdiği için artık dünyayla evladı ölmüş bir anne babayı artık dünyayla teselli edemezsiniz siz. Dolayısıyla da onların hakikate yüzlerini çevirmelerine vesile oluyor bu. Der ki o anne ve baba der ki dünya madem fanidir değmiyor alakayı kalbe. İşte bu da bizim motto cümlemiz sevgili dostlarım. Zannediyorum yaşadığımız zamanın içerisinde bu cümleyi bize söylettirecek çok hadiseler cereyan ediyor. Çok musibetler, çok acılar yüzümüzü şu dünya hayatından ahiret hayatına çeviriyor ve biz hep aynı cümleyi tekrar etmek durumunda kalıyoruz. Cümlemiz şu, dünya madem fanidir değmiyor alakayı kalbe. Veledi nereye gitmişse oraya karşı bir alaka peyda eder, büyük manevi bir hal kazanır. Tam mesele bu. Evladımız nereye gittiyse biz de oraya gitmek isteriz. Üstadım diyor ki Bediüzzaman Hazretleri senin diyor %99 ahbabın, sevdiklerin buradan kalksa İstanbul'a gitse, buradan kalksa Amerika'ya gitse sen de onların peşinden oraya gitmek istersin. O %99 ahbabını orada bulmak istersin. Şimdi insanın evladı, canından bir parça, ciğer paresi ahiret alemine intikal etmişse sen de oraya gitmek istersin. Gidip de evladını bulmak, onu tekrar bağrına basmak, tekrar gözlerinden öpmek istersin. Bu da senin ahiret hayatına karşı alaka peyda etmene sebebiyet verir. Yüzünü ebedi aleme, vuslat alemine çevirir. Eğer ehli gaflet ve dalalet, şu beş hakikati saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Şimdi belki bizim ehli gaflet ve dalalet için en çok üzülmemizi gerektirecek mesele bu. Çünkü kendilerini mahrum bırakıyorlar. Yani ehli gaflet birisi evladı vefat ettiği zaman dünyaya küsüyor. Dünyaya küsüyor ama tam bir meyusiyet içinde. Yani yeise düşerek, karamsarlığa düşerek dünyaya küsüyor. Hayatını devam ettiremez hale geliyor. Yüzünü çevirebileceği başka bir alem olmadığı için o karanlıkların içerisinde bocalayıp kalıyor. Ehli gaflet ve dalalet şu beş hakikatteki saadet ve müjdeleri bilmediği için onlardan mahrum kalıyorlar. Öyleyse sevgili dostlarım bizim bu müjdeleri, bu saadetleri insanlara duyurmak gibi, hissettirmek gibi bir mesuliyetimiz de var. Onların hali ne kadar elemli olduğunu şununla kıyas ediniz ki bir ihtiyar hanım gayet sevdiği sevimli bir tek çocuğunu ölüm döşeğinde görüyor. Sekeratta görüyor. Şimdi kendisi ihtiyar ölüm döşeğinde ölmek üzere olan bir çocuğunu görüyor. Dünyada tevehhüm-i ebediyet hükmünce yani kendisi gaflet ehli olduğu için ihtiyar da olsa kendi ölümüne hükmetmiyor, kendine ebedi bir varlık vehmi veriyor. Gaflet ve dalaletin neticesinde ölümü de bir adam olarak görüyor, yani bir yokluk olarak görüyor. Onu ebedi bir firak olarak tasavvur ediyor. Ebedi bir ayrılık, vuslatı olmayan bir ayrılık zannediyor ölümü. Öyle olunca şöyle düşünüyor bakın, evladını yumuşak döşeğinde yatmak yerine toprakta yatacak zannediyor. Şimdi bu anne kalbine verdiği elemi düşünün, sıcak yatağında yatmak yerine kendi evladını karanlık ve soğuk toprakta yatacak zannediyor o anne. Ve bununla elemleniyor. Bu ona gaflet ve dalaleti, ona ölüm hadisesini böyle gösteriyor. Erhamü Rahim'in cennet ve rahmetini, cenneti rahmetini, Firdevs'in nimetini düşünemediği için meyusane bir hüzün ve elem çekiyor. Siz hadiseyi buna kıyas edebilirsiniz diyor. Onu yeislerin içerisine atacak, karamsarlıkların içerisinde boğacak elemler çekmeye başlıyor bu valide. Fakat vesile-i saadet-i dareyn olan iman ve İslamiyet. İman ve İslamiyet ise iki cihan saadetinin vesilesi olarak mümine şöyle diyor. Diyor ki, şu sekeratta olan çocuğun, yani senin ölüm döşeğinde olan çocuğun Halık-ı Rahim'i ona bu fani dünyadan çıkartıp onu cennetine gönderecek. Ona bu fani dünyaya bedel ebedi bir cennet nasip edecek. Hem sana şefaatçi edecek onu, hem de ebedi bir evlat yapacak. Hani Vildanun Muhalledun ayeti kerimesi hükmünce cennette çocuk sevme lezzetini onunla duyuracak sana. Cennet tenasül yeri olmadığı için orada nesil devam etmeyecek, fakat buluğ çağından önce vefat etmiş olan bütün çocuklar cennette çocuk sevme lezzetini, çocuk okşama lezzetini sana ebedi bir surette duyuracaklar. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak sana onu hem şefaatçi yapmak istiyor, yani seni de günahlardan arındıracak, seni de cennete dahil edecek bir vesileye dönüştürmek istiyor evladını, hem de ebedi bir surette cennette onu sana çocuk sevme, çocuk okşama lezzetini tatmin edebilmen için vermek istiyor. Şimdi dolayısıyla o çocuğun sen ölüm döşeğinde bile görsen bu mufarakat senin için geçicidir. Yani bu firkat, bu ayrılık senin için geçicidir. Cenab-ı Hak sana teselli veriyor ve merak etme kulum diyor. El hükmü lillah. Bu dersin netice cümlesi de bu. El hükmü lillah. Hüküm Allah'a ait. El hükmü lillah dediğimiz her noktada kazaya rıza, kadere teslimle mukabele etmiş oluyoruz. El hükmü lillah. İnna lillahi ve illa ileyhi raciun de sabret. Yani Allah'tan geldik, ona aitiz ve ona döneceğiz. Hüküm de ona aittir de ve Allah'ın hükmüne karşı sabırla mukabele et. Bu cümle, yani el hükmü lillah, inna lillahi ve inna ileyhi raciun cümlesi, ayeti kerimesi, bizim bütün ölümler karşısında, bütün mufarakatlar, yani bütün ayrılıklar karşısında kalbimizi teselli eden ayeti kerime. Bu ayeti kerime ölümün merhemi olarak firak yaralarına, yani ayrılık yaralarına sürülmesi gereken bir ayeti kerime. Ondan geldik ve ona döneceğiz. Bu ayeti kerimeyi biz bütün ölümler, yani hayatımız boyunca şahit kılındığımız bütün ölümler karşısında tekrar ede, kendi ölümlü olduğumuzun, kendi ölümlülüğümüzün, faniliğimizin idrakini de bu ayeti kerimenin içerisine yerleştiriyor ve Allah'a takdim ediyoruz. Bu ayeti kerimenin içerisine yerleştiriyor ve tesbihe dönüştürüyoruz. En yakınlarımızın ölümü karşısında bile ondan geldiğimizin, ona döneceğimizin idraki içerisinde el hükmü lillah bu surette diyebiliyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi kazaya rıza, kadere teslim mertebesine, iman mertebesine, tahkiki iman mertebesine ihsal eylesin. Bahsin içerisinde geçti, insanda tevehhüm-i ebediyet duygusu var. Yani ebedi olarak dünyada kalacağının zannı var insanoğlunda. Bu zannı da ortadan kaldıran, bu zannı kıran, ölümlü olduğunu insana hatırlatan bir ayet-i kerime. Ondan geldik ve elbette ona döneceğiz ayeti kerimesi. Bakara suresi 156. ayeti kerime. Rabbimiz bizi el hükmü lillah ufkunda kadere rıza gösterebilenlerden, teslimiyet gösterebilenlerden eylesin sevgili dostlarım. Şimdi bu noktada bahsime geri dönmek istiyorum. Ben 32. sözde 3. mevkıfın 2. mepasındaydık, hatırlayacaksınız. Bahsimiz de şuydu: biz sevdiklerimizi Allah namına, Allah hesabına nasıl sevebilirizdi. Ve bu bahsin bir alt metni olarak, alt başlığı olarak evlat muhabbeti nasıl olmalıdır? Evlatlarımızı nasıl sevmeliyiz? Hatarsız olarak Allah namına, Allah hesabına, elemsiz, kedersiz, yeise düşmeden nasıl sevmeliyiz? Bunu mütalaa ettik 17. mektupta Çocuk Taziye Nahmesi'nden hareketle. Şimdi bahse döndüğümüz zaman dostlar bölümüne geçiyor Bediüzzaman Hazretleri. Bunu bahsin sonuna bırakacağım. Refika-i Hayat bahsine geçmek istiyorum. Bakın, anne babayı nasıl sevebiliriz? Bunu mütalaa ettik. Nasıl sevmeliyiz anne babamızı? Nasıl seversek Allah hesabına sevmiş oluruz? Çocukları mütalaa ettik. Çocuklarımızı nasıl seversek doğru sevmiş oluruz, Allah hesabına sevmiş oluruz. Geldiğimiz noktada da refikayı hayatımızı, bu ifadeyi çok seviyorum. Refiki hayat, refikayı hayat. Yani hani karı koca olarak ifade ediliyor ya, aslında çok da nezih, çok da zarif ifadeler değil bunlar. Üstadın kurduğu dille refikayı hayat, yani hayat arkadaşı. Hayat arkadaşlarımızı, refiki hayatımızı, refikayı hayatımızı nasıl sevmeliyiz meselesine bağlandı konu. Bunun için Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, onları da rahmet-i ilahiyenin munis, latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Şimdi dikkat etmişseniz buraya kadar Bediüzzaman Hazretleri kedilerden bahsederken bile onları rahmet hediyesi olarak zikretti. Aslında bileği kaldırıyorum. Hayvanattan bahsederken, çocuklardan bahsederken, anne ve babadan bahsederken hep onları topladığı bir payda var. O payda sevdiklerimiz bize Allah'ın rahmet hediyeleridir. Bu payda. Dolayısıyla onları rahmet hediyesi olarak sevebilmek ancak Allah namına sevebilmek anlamına geliyor. O hediyeler munis ve latif hediyeler diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ne kadar munis ve ne kadar latif olduklarını da bahsin içerisinde şöyle anlatıyor. Diyor ki, şimdi biliyorsunuz erkeğin kadını sevmesi üzerinden kritik edersek meseleyi, genellikle zahiri güzellikleri aldanır insanlar, suri güzellikleri aldanırlar. Oysa üstadın yaklaşımı öyle değil. Diyor ki, hüsnü suret çabuk bozulur. Şimdi Allah hesabına seviyorsa bir insan, çabuk bozulan bir hüsnü surete bel bağlayıp da sevmez refikayı hayatını. Dolayısıyla refikayı hayatını seçerken de çabuk bozulan bir hüsnü surete bina etmez tercihini. Ona muhabbetini bel bağlama diye başlıyor uyarısına. Çabuk bozulan hüsnü surete bel bağlama. Muhabbetini eğer hüsnü surete bel bağlayarak onun üzerine inşa etmeye çalışırsan, işte o muhabbet kolayca bozulur. Hüsnü suret çabuk bozulduğu için yaşlılığa, çirkinliğe inkılap eder. O zaman senin sevginin yerini de sevgisizlik alır. Senin sevginin yerini de pişmanlıklar alır, duygusuzluklar alır, öfkeler alır ve muhatabına da zulmetmeye başlarsın. Öyleyse en baştan refikayı hayatımız ya da refiki hayatımıza karşı olan muhabbetimizi onun hüsnü suretine bağlamamakla mükellefiz. İlk uyarısı bu üstadımın. Diyor ki üstadım, çabuk bozulan hüsnü suretine muhabbetini bağlama. Belki kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği kadınlığa mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsnü siretidir. Bakın, öyleyse güzellik nerede? Hüsnü surette aramayacaksak ve muhabbeti hüsnü surete bağlamayacaksak, yani zahiri güzelliklere, suret güzelliğine bağlamayacaksak, nereye bağlayacağız güzelliğimizi? Hüsnü sirete bağlayacağız. Yani ahlak güzelliğine, kalp güzelliğine bağlayacağız. Üstadım onu da şöyle ifade ediyor. Kadınlığa mahsus letafet ve nezaket içindeki hüsnü suret. Yani bir kadının Allah'ın onu kadın yaratmasından kaynaklanan bir letafeti var. Bir nezaketi var. O nezaket içerisindeki hüsnü surete bağlayacağız muhabbetimizi. Ve en kıymetli, en şirin cemali kadının diyor üstadım, ulvi, ciddi, samimi, nurani şefkatidir. İşte bu nokta bizim için en kritik nokta. Kadının diyor üstadım gerçek güzelliği, en şirin cemali onun ulvi, ciddi, samimi, nurani şefkatidir. Bu şefkat meselesine üstadın meseleyi yine getirip bağladığını vurgularken şunu da altını çizmek istiyorum. Unutmamak gerekiyor ki aile dediğimiz şey, yani kadın erkek ilişkisi dediğimiz şey, çocuklar için, o hanede yetişecek olan evlatlar için birer mektep, birer medrese hüviyetinde. Dolayısıyla da o ailede hakim olan duygunun, anne ve babanın birbirine karşı olan hakim olan duygusunun da ulvi, ciddi, samimi, nurani bir şefkat olması gerekiyor ki o çocuklar o medresenin içerisinde, o mektebin içerisinde bir medeniyet tahsilinden geçebilsin. Bir kültür mektebinde, bir İslam mektebinde, İslam ahlakı mektebinde tahsil görebilsin. Şu cemali şefkat ve hüsnü siret ahir hayata kadar devam eder, ziyadeleşir. Şimdi bu işte tükenmeyecek bir cemal, tükenmeyecek bir şefkat olur. Eğer böyle seviyorsa bir erkek eşini, onun güzelliği, suri güzelliği geçse de onu sevmeye devam eder. Hayatının sonuna kadar sevmeye devam eder. Ahiret hayatında da, ebedi hayatta da onun refiki, yani dostu, arkadaşı, en yakın yoldaşı olur. Ve o zaife, o latife mahlukun hukuku hürmeti o muhabbetle ancak muhafaza edilebilir. Ancak onun hukukuna böyle bir muhabbetle, kadının hukukuna bir erkek ancak böyle bir muhabbetle riayet edebilir, muhafaza edebilir. Yoksa hüsnü suretin zevaliyle beraber, yani güzelliğin geçiciliğiyle beraber en muhtaç olduğu bir zamanda o biçare hakkını kaybeder. Şimdi bu bahsi bitirmedim. Önümüzdeki derste bu bahsi biraz daha derinlemesine mütalaa etmeye çalışacağım. Ondan sonra diğer sevmeklerle yolumuza devam edeceğiz sevgili dostlarım. Refika muhabbeti, refik muhabbeti bahsinden devam etmek üzere önümüzdeki derste görüşmek ümidiyle.